arkadaşlar. Bir Tutam Hukuk Derneği podcast kanalının Tarih Kapsülü serisine hepiniz hoş geldiniz. Ben Kader Yavuz. Yeni bir bölümle sizlerleyim. 3 Mayıs 1969. Yargıtay Başkanı İmran Öktem'in Ankara Maltepe Camisi'nde yapılan cenaze töreninde bir kalabalık cenaze namazının kılınmasını engellemeye çalıştı. Ve cami görevlileri görevlerini yerine getirmekten kaçındı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirerek hukuk ve ticaret mahkemelerinde yargıç olarak çalıştı. 1949'da Yargıtay üyesi oldu ve 1966'da Yargıtay Başkanlığı'na seçildi. Öktem, Yargıtay Başkanlığı sırasında 7 Eylül 1967 tarihinde yeni adli yılın açılışı nedeniyle yaptığı konuşmada nurcular hakkında söyledikleri ve "Tanrı'yı da insan yaratmıştır" sözleriyle dindar çevrelerden geniş tepkiler aldı. Konuşmasında şöyle söylemişti: "Türkiye'de bir İslam devleti ve hilafet rejimi kurmak, Türk milletini dini esaslara dayanan bir hukuk düzenine sokmak isteyen ve bunun için gizli ve açık çalışan mistik hezeyan halindeki bir avuç meczup, ruh hastası veya dini kazanç metaı haline getirmiş kimseler, saf ve cahil yurttaşın en temiz varlığını, itikadını, imanını, geçim vasıtası yapmış olan bezirganlar, o bezirganlar ki dinin emrettiğini yerine getirmezler, yasak ettiklerini gizli gizli yaparlar ve fakat dindar görünürler. Evet, bunlar ve bir takım hurafeleri dini esaslar gibi göstermeye kalkan ve bu surette halkı uyuşturan, kökü dışarıdaki yurt düşmanları daima hüsrana uğrayacaklardır." 1 Mayıs 1969 günü öldüğünde aynı çevreler tarafından cenaze namazının kılınmasına engel olunmak istendi. İmam cenaze namazını kıldırmak istemedi. Hakkında soruşturma açıldı. Yargıtay ve Danıştay ile birlikte İstanbul ve Ankara Üniversiteleri öğretim üyeleri Ankara'da hükümete karşı bir protesto yürüyüşü düzenledi. Öğrenciler ile halktan bir kısım insanların katıldığı yürüyüş Adalet Bakanlığı önünden başlatılarak Anıtkabir'de sona ermişti. Cemaatten bazı kişilerin "Allahsızın namazı kılınmaz" diyerek karşı çıkması üzerine imamlar cenaze namazını kıldırmamıştı. Orada bulunan İsmet İnönü'nün ısrarına rağmen namazı kıldıracak imam bulunamamış. Bunun üzerine namazı eski Adalet Bakanı Abdullah Pulat Gözübüyük'ün ağabeyi İzzet Gözübüyük kıldırmıştı. "Bu arada bu adamın cenazesini Moskova'ya gönderin, namazını Lenin kılsın" yazılı pankart taşıyan Ali Uyar adlı bir vatandaş ise yakalanmıştı. 4 Mayıs 1932 Al Capone vergi kaçırma suçundan Atlanta'da hapse girdi. Kısaca Al Capone olarak bilinen Alfonso Capone 17 Ocak 1899'da Brooklyn, New York'ta dünyaya geldi. Babası Gabriele Capone berber, annesi Teresine Capone ise terziydi. Aslen Yahudi olduğu söylenen ailesi Katolik gibi davranıyordu. Ailenin 9 çocuğu vardı. Al Capone'nin erkek kardeşlerinin bir kısmı kendisine yasa dışı işlerinde yardımcı olmuştu. Ailesi 1893 senesinde İtalya'dan ABD'ye taşınmıştı. Oldukça sıkı olan yerel bir Katolik okuluna giden Al Capone 14 yaşında bayan öğretmenini yumrukladığı için okuldan atıldı. Şekerci dükkanında ve bowling salonunda çalıştı. Bu dönemde gazinocu Johnny Torrio'dan etkilendi. Frankie Yellen'in Harvard Hanı isimli gece kulübünde barmen olarak çalıştı. Capone, Frankie Yellen'in tahsilat ve tetikçilik işlerini hallediyor, diğer yandan da gece kulübünde çalışıyordu. Burada çalışırken hakaret ettiği bir kızın ağabeyi Frank Galluccio tarafından saldırıya uğradı. Yüzünün sol yanına 3 bıçak darbesi aldı. Scarface adını bu yaralardan dolayı aldı ve ileride bu izleri savaşta aldığını iddia ederek vatanseverlik imajını güçlendirdi. Fakat Capone'nin ayakkabılarını ABD bayrağıyla parlattığı söylenmektedir. Torrio'nun İtalya'ya kaçmasının ardından Chicago Outfit'in başına geçti. Başkan Howard ile olan iletişim ve büyük buhran dönemini lehine kullanmasıyla tek adam olan Capone pek çok suç işlemesine rağmen ortalıkta serbestçe dolaşmış, bağlantıları sayesinde yıllarca yasa dışı işlerine devam etmiş. Fakat bir gün kimselerin yanaşamadığı Capone'nin karşısına Elliot Ness isimli gözü pek bir ajan dikilmiş. Dokunulmazlar isimli ekibin başı olan ve daha sonra aynı isimli filme konu olarak Capone'yi yakalama hikayesi de böyle başlamış. Elliot Ness'in çabalarıyla işlediği suçlardan olmasa bile bir şekilde hapse atılan Al Capone 17 Ekim 1931'de vergi kaçakçılığından suçlu bulunarak 11 yıl hapis cezasına çarptırılmış. İçeride olduğu süre boyunca defalarca öldürülmeye çalışılsa da bütün saldırılardan kurtulmayı başaran Al Capone 16 Kasım 1939'da şartlı tahliye ile serbest bırakılmış. Hapishanedeyken bunalıma giren Al Capone birkaç kez rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra ise işlerine devrettiği Frank Nitti'nin her şeyi mahvettiğini görünce mafya dünyasından çekilmeye karar vermiş. Bu sırada daha önce metresinden frengi kaptığını da öğrenerek ikinci bir şok yaşamış. Hastalığı yüzünden tıpkı Nietzsche gibi zeka seviyesi gittikçe düşen Capone 21 Ocak 1947'de Florida'daki evinde felç geçirmiş ve 4 gün sürdüğü yaşam mücadelesini 25 Ocak 1947'de 48 yaşındayken kaybetmiş. Ve yıllar içinde The Godfather, Azap Yolu, Scarface, Dokunulmaz gibi filmlere ilham kaynağı olmuş. 8 Mayıs 1961 Uluslararası Af Örgütü kuruldu. Uluslararası Af Örgütü 1961 yılında Londra'da İngiliz avukat Peter Benenson ve Eric Baker adlı bir barışsever tarafından kurulmuştur. Benenson'ın bu kurumu kurma fikri gazetelerde defalarca hükümetlerin kendi halklarına karşı haksız davranışlarını okuduğunda oluştu. Okuduğu makale özgürlük kelimesinin o zamanlar yasak olduğu Portekiz'de iki üniversite öğrencisinin bir lokantada özgürlük şerefine kadehlerini kaldırdıkları için 7 yıl hapse mahkum edilmeleri hakkındaydı. 28 Mayıs 1961 tarihinde Benenson, İngiliz gazetesi The Observer'da bu vaka hakkında unutulmuş mahpuslar başlıklı makaleyi yayınladı. Bu makalede okuyucularını bu gençlerin salıverilmesi için hükümete mektup yazmayı çağırıyordu. Benenson şöyle yazıyordu. Gazetenizi haftanın herhangi bir günü açtığınızda dünyanın bir yerinde birisinin görüşleri veya inançları hükümetince beğenilmediğinden tutuklandığını, işkence gördüğünü ya da idam edildiğini okuyabilirsiniz. Yazısı o kadar etkili oldu ki bunu izleyen yıl zarfında bir düzine ülkede haksızlık kurbanlarının haklarını savunmak için mektup yazma grupları oluştu. Örgüt, insan hakları ve uluslararası sözleşmelerin ihlallerine karşı kampanyalar düzenlemektedir. Bu kampanyalar sayesinde hükümetlere baskı yaparak kamuoyunu harekete geçirmeyi hedeflemektedir. Kuruluş, işkenceye karşı yürüttüğü kampanyalar sayesinde 1976 yılında Erasmus Ödülü, 1977 yılında Nobel Barış Ödülü ve 1978 yılında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ödülü'nün sahibi oldu. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftalık tarih dozunuzu aldığınıza göre bir dahaki hafta görüşmek dileğiyle. Esen kalın.